Ayrım 13. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 124. Küçük kız kardeş, dur, delirdin mi? Annemin korku dolu sesi hemen beni etkilemişti. Ama babamın acıları ve boğazımdaki dikenli tel annemin sözlerinden daha kuvvetliydi. Duramadım ve kuyuya doğru devam ettim. Hayır küçük kız kardeş, diye bağırdı Samir sertçe. Bu arada babam öksürüp erkek kardeşime iyice dayandı. Kuyuyla ailemin arasında ortada durdum. Pas havladı. Çevremde koşup oynamak istedi. Ne kadar dikkatsiz davrandığımı fark edip onu kucağıma aldım. Sakin sakin, kendi ayak izlerinden geriye gel, dedi annem. Yalnızca su almak istiyorum. Kuyu zehirlendi, dedi Samir. Burada bütün kuyular zehirlendi. Sırplar. Bu kadar yeter Samir. Sen de sakin sakin geri geliyorsun küçük kız kardeş. Annemin sesi havayı delip geçti. Huzursuzluğa veya düşünmeye yer yoktu. Sonunda kucağımda pasla, başıma bir şey gelmeden sıradaki yerimi aldım. Kuyular zehirli, sırplar. Yine açık açık söylenmemesi gereken bir şey, duymamam gereken bir şey. Annemle o sırrı paylaşmamızdan sonra benim de takıma alındığımı sanmıştım. Artık dışarıda bırakılmayacağımı zannetmiştim. Patikanın küçük bir dönüş yaptığı yere kadar konuşmadan devam ettik. Babam Samir'in kolunu çekip ona bir şeyler söyledi. Samir hepimize durmamız gerektiğini işaret etti. Babam güçlükle islere bulanmış harabelere doğru döndü. Izdıraplı yüzü şimdi tamamen hareketsizdi. Tamamen yıpranmıştı. Geriye, kısa bir süre önce evi olan yere baktı. Ben daha çok Samir'i gözledim. Artık soğuktan değil, aşırı güç sarf etmekten titriyordu. Güzel erkek kardeşim, güçlü kardeşim. Gözlerinde pırıldayan nefret miydi? Arkamdan annemin de durduğunu işittim. Arkası dönük durmuş, yakılmış evimizi seyrediyordu. Bize döndüğünde ağlamamak için mücadele ettiğini gördüm. Esma ve ben yüksek sesle ağlamaya başladık. Neredeyse koro gibi. Samir'in vücudu daha da fazla titriyordu. Harabeye dönmüş evimizi görmek feciydi. Ama babamı ve annemi çaresiz, kırılgan, yıkıma karşı güçsüz görmek daha kötüydü. Annem parmaklarıyla nemli gözlerini kuruladı. Devam etmemiz için bize işaret etti. Ancak ardından duyguları galip geldi. Bizi ilerletirken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Devam, hepiniz devam edin, ileri. Tempomuzu hızlandırdık. Artık mayınlar ve bubi tuzaklarını görmüyordum. Ailemin gözyaşlarından başka hiçbir şey göremiyordum. Bir sonraki çakıl taşlı yola ulaştık ve yine daha dikkatli bir şekilde yolumuza devam ettik. Bir süre sonra arkamızdan bir traktör yavaşça bize yetişti. Dost mu, düşman mı? Saniyeler dakika, dakikalar sonsuzluk kadar uzadı. Bir an ölüm yaklaşırken bir sonraki an kurtuluş umudunu görüyorduk. Kaçmamız mümkün değildi. Ses giderek yükselip görüntü netleşirken nefesimizi tuttuk. Daha yakına gelince traktörün arkasında savaştan önce şalgam nakliyatı için kullanılan bir yük arabası olduğunu gördük. Ağzına kadar insan doluydu. Samir el sallayıp şoföre durması için bağırdı ama traktör değişmeyen tempoda yanımızdan geçip yoluna devam etti. Adam yanıt vermedi. Samir koşmaya başladı. Traktörün yanına gelip şoföre durması için bağırmaya devam etti. Adam Samir'i duymazlıktan geldi. Elleri sıkıca direksiyona sarılmış, yalnızca önüne bakıyordu. Arkadaki yük aracındaki kadınlardan biri araya girip şoföre durması için bağırdı. Sonra bir başkası ve bir başkası daha. Adam sonunda durdu. Samir ve adam tartıştılar. Annem babama oraya kadar yürümesi için yardımcı oldu. Ancak cenaze alayının temposuyla yürüyorlardı. Sonra babam düştü. Esma ve ben anneme yardım ettik ve traktöre kadar babamı taşıdık. Şoför bizi gördü ve insafa geldi. Srebrenica'daki hastanede ambulans şoförüydü. Tedavi olmazsa babamın hayatta kalamayacağını söyledi. Tıklım tıklım dolu olan araçta en az 20 hasta ve yaralı vardı. Çoğu küçük çocuklar ve yaşlı insanlardı. Buna rağmen kadınlar babama yer açmayı başardılar. Yukarıya çıkmasına yardım edilirken babamın gözleri tamamen kararmıştı. Hoşça kalın demek için bir elini kaldırdı ancak artık gücü yoktu. Traktör kalkarken sadece eli titredi ve traktör ağır ağır delik deşik çakıl yolda uzaklaştı. Allah yardımcısı olsun, diye mırıldandı annem. İnsan dolu araç Giderek küçüldü, küçüldü, sonunda gözden kayboldu. Babam gitmişti. Devam edin dedi annem. Orada durmayın, hareket edin. Ben şimdi öne geçiyorum, hemen pasın arkasına. En sonunda belki huzur bulabileceğimiz ve yardım alabileceğimiz evlere geldik. Ortalık insan kaynıyordu. İyi bir haber hızla yayılıyordu ve insanların saklandıkları yerlerden çıkmasına sebep oluyordu. Kendi isteğiyle başlangıçta yola düşmemiş olanlar ağır silahların ormana yönelmesinden sonra kaçmak zorunda kalmışlardı. Ev ve ambarlara sığınmak için çok kalabalıktık. Ama evsizlik, açlık ve hastalığın ortasında içimde heyecanlı bir kıpırtı hissettim. Bundan böyle her şey yalnızca daha iyi olabilirdi. Belki kaybettiklerimiz için umutsuzluğa düşmemiz, sinirlerimizin çok yıpranmasından kaynaklanıyordu. Dünyanın uyandığına inanmamız gerekiyordu. Birleşmiş Milletler artık bizi koruyacaktı. Evler. Patates ve şalgamlı kuzu çorbası. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Gözlerimize inanamadık. Kurşun delikleriyle dolu ambar kapısının orada, insan kuyruğunun sonunda tencerelerden buharlar çıkıyordu. Herkese yetecek kadar var deniliyordu. Kendileri önceden yemek yemiş kadınlar, bizim gibi kuyrukta olanlara teneke, maşrapa ve yemek kabı dağıttı. Özel bir kaynaşma vardı. Bir de uzun süre birbirinden ayrı kalmış, şimdi yeniden birleşmiş insanlardan çıkan ani haykırışlar duyuluyordu. İhtiyar bir nine kuyrukta arkama geçti. Sloven aksanı vardı ve durmadan kendi kendine kocası ve üç kızı için kuracağı sofradan bahsediyordu. Sosis, ekşi lahana, şalgam turşusu. Dört tane çok uzun kuyruk fakat yalnızca iki masa vardı. İnsanlar masaların her iki ucunda kuyrukta duruyordu. Bacaklar artık neredeyse gövdeleri taşıyamayacak haldeydi. Ayaklar ağrıyor, mideler kazınıyor ve kuzunun özel tatlımsı kokusu burunları gıdıklıyordu. Açlık ağzımızı sulandırıp ağzımızda tükürüğün birikmesine neden oluyor ve bizi tencerelere doğru çekiyordu. Bir süre bombaları, mayınları ve babamı tamamen unuttuk. Patatesli kuzu eti çorbası. Samir ve Esma'nın salyaları çenelerinden akıyordu. Tencerelere neredeyse yaklaşmıştık. Annem bayıldı. Şeker ve tuz, kadına şeker ve tuz verin diye bağırışıldı. Maşrapaları dağıtan kadınlardan birkaçı annemi kuyruktan çıkardı. Onu delik bir battaniyenin üzerine yatırıp ağzına bir şişe dayadılar. Kenara çekilip anneme yardım etmek istedik. Ama kuyrukta dikinmeyi sürdürdük. Çevrede hala bir hareket vardı ve sıramızı kaybetmekten korktuk. Bir süre sonra her birimiz kendi porsiyonumuz olan haşlanmış patates, birkaç şalgam ve yağları üzerinde yüzen harika çorba ile yemeğe oturduğumuzda ilk kez kendi açlığımızdan başka bir şey düşünebilecek duruma geldik. Şeker, tuz ve su karışımı annemi canlandırmış, şimdi de çorbadan ek kuvvet almıştı. Kadınların annemi yatırdıkları battaniyenin üzerine küçük bir grup olarak oturduk. Annem ısrarcı bir tavırla fısıldadı. Yiyin çocuklarım, yiyin. Annemin sözcüklerindeki o ezik, höpürtülü ses hala kulaklarımda çınlar ve beni her öğün izler. Çıbanlardan dolayı her lokma acıtıyordu. Küçük dilim en küçük bir temasta sanki içerden dağlanıyormuş gibi acıyordu. Acı beynime vuruyor, sırtımdan aşağı iniyordu. Bu yüzden haykırıp deli gibi çevremdeki her şeye vurmak istiyordum. Yemek, ağzımdaki ve boğazımdaki o iltihaplı mukozayı geçip mideme indiğinde tüm vücuduma müthiş bir sıcaklık veriyordu. Bir an rahatlıyor, sonra açlık ve susuzluk yeniden ağrıya karşı korkumu yeniyor ve her şey yineleniyordu. O kadar ağrıyor, o kadar ağrıyordu ki. Babamın durumu ne? Hiç kimse bu soruyu sormaya cesaret edememişti. Sesim bir an havada çınladı. Bilmiyorum küçük kız kardeş, bilmiyorum. Şimdi yemek ye. Gözlerim doldu. Gözyaşlarımı tutmak için mücadele ettim. Önce dedem, şimdi babam ve Milena. Gözyaşları göz kapaklarımın kenarından aşağıya, yanaklarıma yuvarlandı. Esma bir koluyla beni sardı. Samir göz kırptı. Annemin çorbanın üzerinden tüm kuşku ve can sıkıcı sorunları iten o özel, güçlü bakışla bana baktığını gördüm. Ye, beraberiz, yaşıyoruz. Gözlerimi kapatıp son derece güzel yeşil bir otlak hayal ettim. Maalesef dikenli bir telin arkasında duruyordu. Ancak annemin sesi bana dikenli telin önemli olmadığını, üzerinden atlayabileceğimi, şimdi yalnızca otlağın önemli olduğunu söyledi. Lokma lokma çorbayı tüm yaralardan ve gırtlağımdan geçirip mideme indirmeyi başardım. Maşrapa ve yemek kabımız tamamen boşalıp biraz kendimize geldiğimizde bir adam gelip bizimle konuştu. Savaştan önce küçük bir şehrin belediye başkanıydı. Yalnızca bir gözü vardı ve ağzının bir kısmı kurşunlanıp kopmuştu. Bu yüzden ne dediğini anlamak güçtü. Her cümle höpürtülü bir sesle çıkıyordu. Kelimelerin sonundaki ekleri yutuyordu. Asker veya kurye olmak için fazla yaşlı olduğundan şimdi bir tür kamp yöneticisi olmuştu. Adam durumun henüz açıklığa kavuşmadığını, sürekli yeni birbiriyle çelişen haberler geldiğini, bizim için en iyisi şimdilik burada, devrilmiş ağaçların yanındaki evlerde kalmamız gerektiğini bildirdi. Ayrıca en kötü yaralıların Serebrenitsa'daki hastaneye gönderildiğini, aksi takdirde ölebileceklerini anlattı. Annem babamdan söz etti. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. Sanırım bacağı kangren oldu, belki de bacağını kaybedecek. Yarası iltihap doluydu ve kurtçuklar. Sakin olun bayan, diye devam etti adam. Bunu birçok kez gördüm. Kurtçuklar iltihabı yer ve kemiği kurtarır. Eğer hastaneye gidiş yolunda sağ kalmışsa Tanrı'na şükret. Bir de burada güvende olduğunuz için teşekkür et. Evet, Allah'ın izniyle hayatımız kurtulacak, dedi annem. Adam uyuyacağımız yeri gösterdi. 1, 2 ve 3 diye numaralanmış büyük ambarlardan biriydi. Bizim ambarın numarası 3'tü. Başta benim pası içeriye almama izin verilmedi ama Samir adamla tartışıp onu ikna etti en azından bir geceliğine. 3 numaralı ambarda bizden başka yaklaşık 20 kişi daha vardı o gece. Şans eseri pasa karşı çıkan hiç kimse olmadı. Herkes kendiyle meşguldü. Ambarın bir köşesinde yatacak yer olarak kullandığımız yığınla saman vardı. Esma ve ben annem gibi ayrı ayrı birer battaniye aldık. Yeterli sayıda battaniye olmadığı için Samir bıçağıyla yırttığı boş bir tahıl çuvalıyla yetinmek zorunda kaldı. Duvarı oluşturan kerestelerin üzerinde silahların açtığı deliklerde de çuvallar asılıydı. Ben annemle Esma'nın arasına yattım. Pas benim başımın üzerinde uzandı. Onun kokusunu ve nefes alışlarını duymak çok güzeldi. Samir Esma'nın arkasında biraz ileriye yattı. Durum net değildi ama biz donmuyorduk ve karnımız toktu. Şimdilik güvendeydik. Harika. Babam kurtçuklardan kurtulmak için yardım almıştı ve belki de Serebrenica'daki hastanedeydi. Milena, hayır şimdi onu düşünme. Samir ve Esma'nın uykuya daldığını duydum. Yutkunmamaya çalıştım. Yutkunduğumda dikenli tel boğazıma batıyordu. İnlemeden duramıyor, çevreyi rahatsız ediyordum. Annem hala uyumamak için mücadele ediyordu. Her zaman önce benim uyumamı isterdi. Kuruntu yapmamak, düşünmemek ve hareket etmemek için elimden geleni yaptım. Gecenin beni yutmasını istiyordum. Uyumak, o zaman da annem rahat ederdi. Ertesi sabah herkes havaya uçacak gibiydi. Barış'ın yakın olduğu söyleniyordu. Öğleden sonra da yine çorba ve patates yiyecektik. Öğleden önce hepimiz 3 ambarın arasındaki düzlüğe çağrıldık. Bu meydan ortak bilgilendirmenin yapıldığı ve bir gün önce 2 ahşap masanın önünde yemek kuyruğunda beklediğimiz yerdi. Yaklaşık 60 kişi bu 3 ambara dağıtılmıştı. Neredeyse tamamı kadınlar, küçük çocuklar ve ihtiyar adamlardı. Biraz ileride savaşın devam eden gümbürtüsünü işitebiliyordum. Ama kamp yöneticisi savaşta şansımızın döndüğünü, korkmamamız gerektiğini söyledi. Bizim gibi yenilere hoş geldiniz dendi. Yetişkin kadınlar yemek grubu, temizlik grubu ve sağlık grubu olarak üçe ayrılmışlardı. Annem yemek grubuna katıldı. Kızlar ve daha küçük oğlanlar annelerine yardım edeceklerdi. 12 yaşın üzerindeki olanlar kamp yöneticisine ve yaşlı adamlara kuryelik yapacaktı. Öncelikli görevleri bizim durumumuzu anlatabilmek için başka yerlerdeki insanlarla ilişki kurmak ve dış dünyada neler olduğu, savaşın nasıl gittiği konusunda bilgi vermekti. Önemli bilgiler getirip götüreceklerdi. Ayrıca dışarıdan yemek ve başka ihtiyaçları sağlamaya çalışacaklardı. Şimdi yine maşrapa ve çorba porsiyonumuz için 4 sıra kuyruk olacaktık. Annem hemen maşrapa ve kapları dağıtma işine verildi. Onun grubu yemeği hem yapacak hem de dağıtacaktı. Kocaman bir çorba kepçesiyle hemen herkesin aşağı yukarı eşit çorba alıp bir arka sıradakine geçilmesine çalıştı. Samir, Esma ve ben aynı kuyrukta durduk. Kuzunun bildik kokusu ağzımızı sulandırdı. Ama sonra pas anneme koştu ve bir kadın öfkeyle bir köpeğe yemek servisi yapılamayacağını, aksi halde kendisinin daha fazla istediğini bağırdı. Esma pası çağırıp kadına kendi işine bakmasını söyledi. Samir ikisinden de sakin olmalarını rica edip cebinden bir ip çıkardı. Bir ilmik yapıp pasın boynuna geçirdi ve ipin diğer ucunu bana uzattı. Onu sıkı sıkı yanında tut dedi. Ev yapımı koltuk değnekleri ve ışıldayan gözleriyle tek bacaklı bir adam yemek kuyruklarının bir ucundan diğerine gidip geliyordu. Güldüğünde dişlerinin döküldüğünü gördüm. Adam herkese tek tek bir daha asla açlık çekmeyeceğimizi, bir daha asla bir şeyden korkmamız gerekmeyeceğini, Birleşmiş Milletler'in bize yardım ettiğini, önemli ve meşhur başkanımız Tito öldüğünde dünyanın tüm ülkelerinden devlet başkanlarının gelip cenazesine katıldığı gibi tüm dünyanın artık yardımımıza koştuğunu ilan ediyordu. O sabah ilkbaharda bizden yanaydı. Güneş savaşın gümbürtüsüne karşı çıkıp bizi ısıtıyordu. Yemekten sonra Esma anneme yardım etti. Samir kamp yöneticisi ve birkaç genç erkekle birlikte toplantıya gidecekti. Böylece ben yardım etmekten kurtuldum. Bu çok işime geldi. Çünkü cebimde gizlediğim patatesi fark ettirmeden pasa verebileceğim bir yer bulacaktım. İpe bağlı pasla birlikte geceyi geçirdiğimiz ambarlardan birinin arkasına giderken kimse bana dikkat etmedi. Çömelip patatesi küçük parçalara ayırarak köpeğime yedirdim. Kuyruk hemen harekete geçti. Pas yüzümü yaladı, ben arkaya düştüm ve gülmeye başladım. Ardından ambarların arkasındaki bölgeyi keşfetmeye devam ettik. Ama önce pasın ipini elime aldım. Yabancılar olmasaydı ipe ihtiyacımız yoktu. Ayrıca pas coşkuyla çekiştirdiği zaman ip elimi kesiyordu. Üç ambardan biraz uzakta, yan yana iki küçük ev ve onların arkasında ahırlar olan üç çiftlik uzanıyordu. Çiftlikler yakılmıştı. Yalnızca dış duvarlar ayaktaydı. Bu artık beni şaşırtan bir görünüm değildi. Ama evler sağlam görünüyordu. İnsanlar girip çıkıyordu. Zıt yönde, ormanın başladığı yerden hemen önce devrilmiş ağaçlar uzanıyordu. Sanki tam da o noktada keşfedilmesi gereken önemli bir şey varmış hissi beni çekti ve hızımı arttırdım. Pas önden koştu, sonra geri geldi, neşeyle benim üzerime hopladı ve yeniden fırlayıp uzaklaştı. Ölü ağaçların bazılarının gövdesindeki kabuklar soyulmuştu. Bazı yerleri de yakacak olarak kullanmak üzere testereyle kesilmişti. Daha önce hiç bu kadar kalın bir ağaç gövdesi görmemiştim. İlk ağaca tırmanmaya çalıştım ama gövdesi kaygandı. Sıkıca kavrayacağım bir yeri yoktu. Kaydım ve ellerimi çizdim. Sonra ormanın başladığı noktaya en yakın devrilmiş bir ağaca gözüm ilişti. Yabani sarmaşıklar gövdesini sarmıştı. Ağaç hem merakımı dürtüyor hem de beni bir parça korkutuyordu. Çünkü ormanın karanlığına epey yakındı. Kocaman gövde topraktaki kökün dibinden hafifçe yüksekte, metrelerce ileride neredeyse ormanın başladığı yerde bitiyordu. Orada gölgeler ve askerleri birbirinden ayırt etmek zordu. Bir dal her zaman kolayca bir tüfek namlusuna benzeyebilirdi. Kökleri yakalayıp kendimi yukarıya çekmeye çalıştım. Avuçlarım acıyordu ama ayaklarımla destekleyerek gövdenin üzerine çıktım. Pas karşı çıkarak aşağıda sızlanıyordu. Kendi başına yukarıya çıkamıyordu. Yeniden yere atladım. Pası kaldırdım, kendim de arkadan onu izledim. İkinci defa denediğimde çok daha kolay olmuştu. Bir kez yukarıya çıkınca gövdenin üzerinde ilerlemek mesele değildi. Kaygan değildi ve o denli genişti ki aşağı düşme tehlikesi pek yoktu. Yaklaşık 15 metre ileride kütük hafifçe düzleşiyor, sonra kırılıyordu. Ağacın kalan kısmı havada kalmıştı. Düzlük kısmı oturduk. Daha ileriye gitmek tehlikeli olabilirdi. Zaten burada bile yerden birkaç metre yüksekteydik. Pasın kulağının arkasını kaşırken çevreme bakındım ve içimde anlık bir sevinç dalgası yükseldi. Harika bir manzaram vardı. Devrilmiş ağacımdan, ormanın kıyısından geçip tarlalara ve dünyanın geri kalanına açılmadan önce kıvrımlı patikada gidip gelen insanların silüetlerini seçebiliyordum. Yukarıdan bakışlarımı odaklayıp arkadaki çiftlik harabelerine bakmadığımda iki küçük ev tamamen normal görünüyordu. Uyuduğumuz ambarın arka tarafını da görebiliyordum ama ambarların arasındaki ahşap masaların olduğu meydan görünmüyordu. Üzerimde bulut parçaları hareket ediyordu. Eskiden incelediğim zamanki kadar masalımsıydılar. Her şeyden iyisi dereden gelen sesti. Çağıldayarak akan suyun saf sesi daha önce işittiğim ve hayran olduğum seslerin hepsine üstün gelirdi. En güzel opera, en muhteşem senfoni, o dereden akan ve beni sarıp sarmalayan mütevazi şırıltı sesiyle yarışamazdı. 13. ayrımın sonu, sayfa 133.